Saatlerimiz 12'yi 6 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Şu dakikalarda yine stüdyomuzda çok değerli konuğumuz var. Konuklarımız diyeceğim hatta. Öncelikle Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doçent Doktor Sayın Murat Koç, hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyorum Emine Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Çağ Üniversitesi Güney Güvenlik Okulu Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı ve Siber Güvenlik Masası Sorumlusu Sayın Doğukan Binici. Siz de hoş geldiniz.
Teşekkür ederim Efendim Hanım. İyi yayınlar dilerim.
Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, her cuma bu dakikalarda Sayın Hocam, Sayın Koç'la değerlendirmeleri yapıyoruz. Dünyadaki gelişmeleri son geçtiğimiz hafta çerçevesince bir şekilde konuşmaya çalışıyoruz. Yine aslında gelişmeler yaşanıyor, hayat devam ediyor, evet. Çünkü bu gelişmelerle ilgili olarak neler söyleyeceksiniz diyeceğiz. Konumuz İdlib-Rusya arasında yaşanan bu durumun değerlendirmesini yapmak gerekirse, son gelişmeler neler diye sormak gerekirse ne söylersiniz?
Emine Hanım, tabii İdlib sadece Türkiye'nin, Rusya'nın gündeminde değil, tüm dünyanın da gündeminde. Evet. Yaşanan gelişmelerin hemen akabinde biliyorsunuz ABD Savunma Bakanı da bölgeye, daha doğrusu eski Amerikan Büyükelçisi, bölgede konuyla ilgili şahıslardan bir tanesi James Jeffrey geldi. Savunma Bakanlığı'nda çeşitli açıklamaları oldu, ancak süreç içerisinde önemli olan James Jeffrey'di. Bir kamu diplomasisi yürüttüler. Biliyorsunuz yaşanan gerginliklerin hemen akabinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıklama yapmış olduğu sürece denk geliyordu. Bu İdlib'de bundan sonraki yol haritamız. Nasıl kamu diplomasisi? Şahıs geldi, biliyorsunuz Türkçe konuştu. Bir tane de yanında danışmanı vardı, o da Türkçe konuştu. Yani bugüne kadar bir de işte şehitlerimiz falan gibi bazı söylemlerde bulundular. Bizi işte başsağlığı dilediler. Sanki bundan önceki dönemde PKK-PYD'ye destek veren kendileri değilmiş gibi de bugün işte gerilimden bahisle yeni bir kapıyı açmaya çalışan Amerikalılarmış görüntüsü verdiler. Onun için kamu diplomasisi diyorum. Biraz böyle arka planında çok iyi niyetli çabalar olmadığını düşünüyorum. Çünkü bugün itibariyle bakıldığında Ruslar da bunu kendi sosyal medya sayfalarında yazdılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu terör örgütüne vermiş olduğu destek artık tahammül hududunu çok ötesine geçmişti, biliyorsunuz. Sadece Barış Pınarı Harekatı gibi bir gerçek bile bu efendim tehdit üzerine kurgulanmıştı. Böyle bir gelişmeyle ben aslında bunu bir başlatmış oldum. Ancak sahada yaşanan başka gelişmeler var. Şimdi Türkiye son dönemde kendi sahasının dışında, kendi topraklarının dışında uzunca bir süre değil, ilk defa böyle bir büyük yığınak, önemli bir güç aktarımı yapıp İdlib'deki gözlem noktalarını takviye edip buralarda da derinleşmeye, sahada daha etkili hale gelebilecek şekilde bir konum almaya gayreti içerisinde. Bunun arka planında yatan çok önemli bir gerekçe var. Nedir? Türkiye İdlib'le ilgili özellikle kendi güvenlik stratejisi bakımında yüklemiş olduğu anlam bugün çok daha net anlaşılsın istiyor. Neden? İdlib aynı zamanda biliyorsunuz 3 harekat bölgemizin muharebe illeli karakol hattını oluşturuyor. Bu birincisi. İkincisi, insanlık dramı olabilecek muhtemel 1 milyon 300 bin kişi civarında, yaklaşık 2 milyona yaklaşıyor şu anda sayı, hududumuza gelebilecek efendim insani göçün, daha doğrusu insani dramın göç boyutunda ki gelişmeleri engellemek istiyor. Bu birincisi. Ki coğrafyamız, Çukurova coğrafyası, pek çok biliyorsunuz bununla ilgili misafiri de ağırlayan çok aslında verici bir coğrafya Türkiye Cumhuriyeti Devleti.
Ve oradakiler için de artık tek umut kapısının Türkiye olduğu gerçeği de böylelikle hani yerleşmiş yani, durumda.
Lübnan kabul etmiyor. Artık istihap haddini doldurdu. Irak'la ilgili biliyorsunuz böyle bir artık gelişme yok. Oradaki güvenlik şartları da ortada. Bölgenin huzur adasına doğru böyle bir yönelim var.
Hayatta kalabilmek adına en azından.
Çocuklar ölüyor günde soğuktan, işte biliyorsunuz hava saldırıları, yapılan efendim atışlar münasebetiyle. Türkiye aslında bu insan dramının da önüne geçmek üzere biraz önce söylemiş olduğumuz güç aktarımını gerçekleştirip sahada derinleşmeye gayret ediyor. Fakat bugün itibariyle bakıldığında Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamayla aslında biz daha görüyoruz ki bundan sonra Mehmetçiğin tırnağına zarar geldiği takdirde ya da gelmemesi için yapılabilecek bütün tedbirlerin hepsinin yapılabileceği, bunda da hiç böyle taraf gözetmeksizin yapılacağı vurgulandı. Evet. Devletin en üst tarafından. Nedir taraf? ABD'li olabilir, Rusya olabilir, rejim olabilir, muhalif olabilir, radikal unsurlar olabilir. Kim geliyorsa, kim haddini aşıp Mehmetçiğe zarar verebilecek, Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili efendim gelecek projeksiyonuna kim zarar verecekse bununla ilgili tedbir alınacağını ve misliyle çok kuvvetli karşılık verilebileceğini söylediğimiz bir süreçten geçiyoruz Emine Hanım. Bu bizim için çok önemli çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugüne kadar İdlib'le ilgili ortaya koymuş olduğu Astana ve Soçi etkileşimlerinin tamamında uluslararası hukuka bağlı kalmak ve bu ruhu bozmamak. Soçi gibi sahada bunu efendim fiili uygulamalarına zarar vermek isteyen kesimlere karşı bugüne kadar çok sabırlı davrandı.
Evet.
Bugüne kadar sabırlı davrandı ama başta Suriye rejimi olmak üzere. Bakınız sadece bu da değil. Uluslararası platformda hiç hadleri olmamasına rağmen işte sözde Ermeni soykırımı ile ilgili olarak parlamentoda karar alma, işte Türkiye'ye böyle provoke edici davranışlarda bulunma gibi eğilimlerin de sürdüğü bir dönemde Türkiye net kararlılığını ortaya koymuş durumda. Şimdi biliyorsunuz Rusya ile askeri anlamda, diplomatik anlamda iki ayrı heyet oluşturulmak suretiyle Türkiye ve Moskova'da, Ankara ve Moskova'da görüşmeler olacak. Bu görüşmeler paralelinde aslında sahadaki tüm tarzımızı ve tavrımızı biraz önce söylediğimiz manada aslında tekrar şeklini çizmeye gayret edeceğiz. Biz Astana ruhunun bozulmasını istemiyoruz.
Evet.
Soçi ile ilgili mutabakatın aynı zamanda yükümlülüklerinde sahada en uygun şekilde icra edilmesinden yanayız. Türkiye bu tarzını hala muhafaza ediyor. Ancak Mehmet söz konusu olduğu vakit, Mehmetçik söz konusu olduğu vakit biz bugüne kadar bu acıları çok çekmiş bir millet olarak da söyleyebiliriz.
Asla taviz
verilmeyecek. Vermeyeceğiz ve bundan sonraki süreçte James Jeffrey gibi işte bu kargaşadan kendisine fırsat çıkarmaya çalışan ABD yönetiminin tavrını da Türkiye'nin önceleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü gerek Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatı'ndan önceki durumdan bugün arasında herhangi bir farklılık yok tehdit anlamında. Tehdit anlamında farklılık olmadığı gibi hala alttan alta birbirlerini destekleyen güçlerin sahadaki varlık göstererek efendim adeta bir sonraki Cenevre'ye ellerindeki anayasayla yetiştirme çabaları var. Bunu ABD ve Rusya özelinde söylüyorum efendim ilişkileri bağlamında. Türkiye bu ilişkiler ne olursa olsun konjonktürel manada bölgesel güvenlikten kaynaklanan hassasiyetlerini Emine Hanım bir şekilde herhangi bir iradenin eline bırakmayacağını da çok net bir şekilde tanımlıyor efendim.
Evet efendim.
Buyurun.
Şimdi hemen ben Cumhurbaşkanımızın da sesi çıktı bir şekilde. Evet. İnternet üzerinden de bakmaya çalışıyorum haberlere. Evet. Son gelişmeler. Çünkü
çok
az önce de
çünkü.
Söylediğimiz evet. gibi hayat devam ediyor. Her geçen dakika yeni gelişmeler olabiliyor. Sesi duyan dinleyicilerimiz en azından merak etmesinler diyorum.
Evet.
Ve dilerseniz hemen
detaylarda herhalde Doğukan'da.
Doğukan'dan da alalım.
Çok teşekkür ederim efendim. Öncelikle İdlib sahasındaki durumu doğru analiz edebilmeniz için Eylül 2018 yılında imzalanmış olan Astana çatışmasızlık anlaşmasına bakmamız lazım.
Evet.
Astana çatışmasızlık anlaşmasına göre İdlib ve çevre illeri, çevre şehirleri bir çatışmasızlık bölgesi olarak ilan edildi. Ve bu bölgeye Esad rejiminden gelebilecek herhangi bir saldırı garantör ülke olan Rusya Federasyonu tarafından engellenecekti. Rusya Federasyonu bunun sözünü Türkiye tarafına açık bir şekilde vermişti. Lakin geldiğimiz noktaya bakacak olursak Esad rejiminin İdlib'in güneyinden Marat el-Numan ve güneydoğusunda yer alan Seragib şehrinden taarruzlarını başlatması sağ gerçekliğine aykırı bir durumu bize açık bir şekilde göstermektedir. Burada Seragib şehrinin önemini ayrıca belirtmek istiyorum ki Kuzey Irak Laski hattını birbirine bağlayan M4 ve Halep-Şam hattını birbirine bağlayan M5 karayolunun kesişme noktasında alan bir şehirden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu şehir
stratejik yani.
Evet.
Evet.
Bu şehir stratejik bir öneme sahiptir ve İdlib'le arasında yaklaşık olarak 13 kilometrelik bir mesafe vardır. Dolayısıyla İdlib şehir merkezini almak isteyen bir Esad rejiminin ikmal hattı olarak değerlendirilebilir bu şehir. Dolayısıyla bu şehir üzerinden Esad rejiminin İdlib'e yönelik saldırılarına karşı Türkiye'nin İdlib ve özellikle İdlib'in doğusunda yer alan Taftanes kasabasına yönelik kuvvet arttırımı hali hazırda devam ettedir. Ve bildiğimiz üzere Fırat'ın doğusunda, keza Fırat'ın batısında Türkiye düzenlemiş olduğu operasyonlarda her zaman barışı öncelemiştir. Her evet. zaman barış temelli adımlar atmıştır ve Türkiye'nin atmış olduğu bu adımlar da uluslararası hukuk çerçevesinde zuhur etmiştir.
İnsani boyutu daha çok ön plana çıkarıp evet.
Evet, evet. Dolayısıyla önümüzdeki bu çerçeveye bakacak olursak Türkiye İdlib ve çevre şehirlerinde arttırmış olduğu kuvvet arttırımı ile silahlanma yoluna gitmesiyle Rusya'yı bir masaya çağırarak zorlayıcı diplomasi çerçevesi altında bir barış müzakeresini amaçlamaktadır. Bu noktada şunu belirtmek istiyorum ki Türkiye hiçbir zaman masadan kaçan veya masayı dağıtan bir ülke olmamıştır. Her zaman attığı adımları, gerçekleştirmiş olduğu operasyonları barış çerçevesi adı altında, barış çerçevesi içerisinde icra etmiştir ve sivil hassasiyetini en yüksek seviyede tutmuştur.
Bu çok önemli. Çok önemli. Yani Doğukan Bey'in vurgulamış olduğu husus, bu sivil hassasiyeti çok önemli. Bütün dünya bu sivillerden bir şekilde kaçarken Türkiye bunlara kucak açtığı gibi güvenli bölgeler oluşturdu. Bakın Azez, Cerablus hattındaki huzurlu ortama. Bakın efendim Barış Pınarı Harekatı'ndaki efendim huzurlu ortama. Hepsini incelediğimizde bakın bugün Afrin'deki durum efendim. Hepsi değerlendirildiği vakit Türkiye'nin atmış olduğu adımların dünya tüm bunlardan kaçarken Emine Hanım nasıl olumlu bir yöne evrildiğini de gösteriyor.
Evet. Şöyle bir gelişme de var. Esad rejiminin İdlib'in doğusundan, güneydoğusundan ilerlemesine müteakip ele geçirdiği şehirdeki siviller kuzeye doğru, Suriye sınırına doğru hareket etmekte ve hepsi İdlib şehir merkezinde toplanmaktadır. Ve şu an İdlib şehir merkezinin nüfusu 1,5 milyonu aşmıştır. Yani kendi kapasitesinin de üzerinde bir sivile ev sahipliği yapmaktadır. Ve burada şunu özellikle belirtmek istiyorum ki 2011 yılından itibaren yani Suriye İç Savaşı'nın başladığı günden günümüze kadar İdlib şehir merkezinin altını çizerek söylemek istiyorum. İdlib şehir merkezine herhangi bir havan mermisi, bir top mermisi düşmemiştir. Böyle bir hadisenin vuku bulması karşısında ise Türkiye sınırına doğru harekete geçebilecek milyonlardan söz edebiliriz. Tabii ki bu Türkiye'nin sınır güvenliğini ve sınır güvenliğinin de ötesinde ulusal güvenliğini tehdit eden bir
iç güvenlik
hadisedir.
Değil
evet mi? Hocam. Evet.
Tabii ki. Tabii ki.
Bu noktada bu sadece tabii ki Türkiye'nin güvenliği tehdit etmemekte. Bunun da ötesinde Avrupa Birliği'ni ve özellikle Almanya'yı da tehdit eden bir gelişmedir. Bunun
birçok ülkeyi de aslında ilgilendiren
evet, tehdit eden bir gelişmedir. Evet. Bununla alakalı olarak da Almanya Başbakanı Sayın Merkel'in son günlerde yapmış olduğu bir açıklama var. Türkiye sınırına doğru hareket eden ve İdlib'den kaçan sivillere yönelik Türkiye sınırının dışında piket yapımında biz Türkiye'ye yardım edebiliriz. Bununla alakalı da Kızılay'a hibe edecekleri yaklaşık 25 milyon dolarlık bir yardımdan da söz edilmektedir.
Bu kadar acil durumda olayı yerinde dondurmaya çalışıyorlar. Şimdi Emine Hanım Türkiye'nin niye orada olduğu yani binlerce kilometre ötedeki insan bundan ekip ülke etkilenirken Türkiye'nin bununla ilgili tedbir almaması gibi bir durum söz konusu değil. Söz konusu değil. Neden söz konusu
yanı
değil?
Yanı başımızda.
Evet yanı başımızda. Bakın biz burada yaşıyoruz. Mersin'deyiz. Birlikteyiz. Evet. Her gün bu hadiseler, bu dost, insanlarla birlikteyiz. Sosyokültürel anlamda, ekonomik evet. anlamda bir sorumluluğu üstlenmiş durumdayız. Bunun da kolay olmadığını biliyoruz.
Sınıra yakın
ki.
Alanda olduğumuz tabii için ki. Daha da çok tabii aslında etkileniyoruz her anlamda. İnsani yardımdan da aslında geri de kalmıyoruz. Evet. Yapılabilecek en
okullarımızda, evet, hastanelerimizde
tüm hassasiyetle tüm vatandaşlar da bu anlamda gösteriyorlar zaten. Hani evet. Türk halkı da bu anlamda duyarsız kalacak bir yapıya da sahip değil. Böyle bir kültüre de
değil,
sahip
ancak
değil.
Tehdit uzakta karşılamak
zorundayız. Böyle de bir tarafı da var yine de. Şimdi, her şeye rağmen.
Şöyle bir şey var Emine Hanım. Bunun özellikle bir kez daha ben altını çizmek istiyorum. Doğukan'ın söylediklerine ilave olarak.
Yine de toparlayalım diyelim çünkü. Evet. Vakit azalıyor.
Şimdi Emine Hanım, 3 koridor. 1. Terör koridoru. 2. Körfez'den buraya Musul-Kerkük Süleymaniye'den buraya kadar uzanan enerji koridoru. 3. İran'ın kendisini Akdeniz'e ulaştıracak koridor dahil olmak üzere bir de kalkan olmak üzere 3 koridor bir kalkanın kesiştiği yerdir İdlib. Evet. Burası çok önemli. Rusya'nın varlığı, Suriye'nin kendi efendim rejimin ilgili bölgedeki kendi güvenliği, Laskiye şehir devletinin kurulacak ve biraz önce söylemiş olduğum o tahayyül ve tasavvurların aslında kesiştiği yerdir. Suriye iç savaşının özetidir. Türkiye buradan çekilirse Barış Kalkanı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve İdlib'deki diğer unsurlarla beraber Afrin'deki harekat sahasından çekilmek zorunda kalır. Bunun da telafisi mümkün olmaz. Onun için ki Türkiye haklı bir noktada hem uluslararası hukuk hem efendim diplomasi anlamında düzgün adımlar atmaya gayret ediyor. Ve bu atmış olduğu adımlar çerçevesinde de vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü doğrultusunda huzuru ve güvenliği bölgede tesis etmeye çalışıyor. Onun için ki konuya stratejik, taktik ve operatif anlamda böyle bakmamız lazım.
Evet. Aslında söylenecek çok laf var değil mi efendim? Yani evet. Ama vakit yok maalesef. Yine evet. Aynı şekilde
sizin de zaman su gibi akıyor Emine Hanım. Çok, biz de böyle.
Çok sağ olunuz. Hakikaten hayat akıyor, zaman da akıyor.
Evet.
Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle diyelim peki mi? Efendim. Sevgi peki ve efendim. Barış vurgulayarak ve bugün her 14 Şubat. Sevginin sevmenin günü olmaz
tabii,
elbette.
Her şey sevmekle başlar.
14 Şubat temsilen diyelim. Tabii. Hep sevgi hakim olsun, hep sevilmek hakim olsun diyelim.
Evet.
Artık bombaların ya da işte hani böyle hayalet şehir haberlerini asla okumak istemiyoruz. Diyoruz ki her yerde barış olsun, her evet. yerde sevgi olsun, her yerde çiçekler, güzellikler olsun.
Evet,
çok
olsun.
Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız
teşekkür
için
ediyoruz.
Tekrar. Sevgili dinleyicilerimiz, konuklarımız Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doçent Doktor Sayın Murat Koç. Teşekkür ederiz. Aynı zamanda Çağ Üniversitesi Güney Güvenlik Okulu Danışman Kurulu Başkan Yardımcısı ve Siber Güvenlik Masası Sorumlusu Doğukan Binici. Çok teşekkür ederiz size
ben
de.
Ben teşekkür ederim efendim.